Ayrım 7.
Ama ne tuhaf, sanki bu dünyada değillermiş gibi ağır aksak, yalpalayarak yürüyorlardı. Aralık bir kapıdan iç avluya baktım. Havuz, mavi çiniler, duvardaki halıda Kâbe. Bu beklenmedik, karşıma ansızın çıkıveren dünyanın gizini çözmeye çabalarken, kapı, tokmağındaki Hazreti Fatma'nın eliyle birlikte kapanıverdi yüzüme. Dışarıda kaldım. Müslüman Marakeş gerçek yüzünü, evlerin içini göstermedi bana. Yahudi mahallesinin iki katlı, balkonlu evlerinin önü sıra yürüyüp, ölü canlar alanına çıktım yeniden. Bu kez çarşıya doğru yürüdüm. Kemerlerin altından geçer geçmez güzel bir serinlik vurdu yüzüme. Yıkanmış dükkanların, incik boncuk satan ihtiyarların önünden geçtim. Ve birden aynaların içinde buldum kendimi. Yüzüm bin bir parçaya bölündü. Neredeyim ben şimdi? Ellerim, gözlerim, bakışlarım nerede? Bu serin çarşının aynalarında kırılıp dökülen, döküldükçe de renkten renge, biçimden biçime giren kendi suretim mi, yersiz yurtsuz bir yabancının korkunç hayali mi yoksa? Alnımdaki kırışıklar derin uçurumlara dönüştü. Sakalım nedense bakır rengi. Ve ağzım burnum çıfıt çarşısı. Kim vurdu bana, nasıl dağılıp parçalandım böyle? Ve parçalarımın her biri bir başka yere ne vakit savruldu? Paris'te Figuier sokağındaki odamın duvarında bir fotoğraf asılıdır. Yıllar önce senin adanda, İkaria'da çektirmiştik, bilmem anımsıyor musun? Bir zeytin ağacının altına kilim serip oturmuşuz. Sen her zamanki beyazlığınla gülümsüyorsun. Benim bakışlarım biraz durgun. İkimiz de genciz, daha önümüzde yıllar var. İstekle bakıyoruz objektife. Zeytinse kuruyup kalmış öyle sıcağında. Buruk, acılı. Yaşlı mı yaşlı bir zeytin ağacı. Kök salmış toprağa, toprağın derinliklerine. Arkamızda beyaz duvarlı küçücük bir kilise, ev gibi el kadar. Ve duvarın dibinde ada keçileri. Bir şey daha vardı fotoğrafta, şimdi anımsıyorum. İkaros'un düştüğü şarap rengi denize bakmanın sevinci belki, belki bakışlarımızdaki istek. İç içeriğimiz yani. O gün İkaria'da, Hrisostomo köyündeki zeytin ağacının altında sevişmeye başlayacağımızı, bacaklarının arasındayken gövdemin ansızın yeğenileşip yer çekiminden kurtulacağını düşünemezdim elbet. İçindeydim ne de olsa. Toprak ağacın, gövden toprağın yerini almıştı. Ağacın köklerinden bedenine yürümekteydi Össu. Kilimin üzerinde iç içeydik. Cırcır böceklerini duymaz olmuştuk artık. Dilin ağzımda, ellerin avuçlarımdaydı. Birbirine kenetlenmişti gövdelerimiz. O an sanki kilim toprağın, biz kilimin üzerinde değilmişiz gibi, sanki bacaklarının arasındaki öz suyla kayganlaşan dar oyuk, dipsiz bir boşluğa açılıyormuş gibi, hazdan ürperen gövdemin böyle ansızın havalanacağını, öyle sıcağında rüzgarın uğuldadığı kayalıklara doğru yükselip uçmaya başlayacağımı düşünemezdim. Benzer bir duyumu, böyle ansızın yeğenileşip havalandığım sanısını, Konstantin'de genel ev sokağının dibindeki köhne evin basık tavanlı odasında da yaşadığımı anımsıyorum. Bir kartal yuvası gibi kayaların üzerine tünemiş kentin kalabalık çarşılarında dolaşırken yolumu yitirmiş, kendimi asma köprünün yanındaki uçuruma açılan dar sokaklardan birinde bulmuştum. Sokak dik bir eğimle aşağıya, dibinde Rumel'in aktığı, kayalık uçurumun eşiğine dek iniyordu. İki yana dizilmiş sarı, mavi badanalı evlerin önü sıra yürüyüp, en uçtaki eve varmış, uçuruma sarkan odalardan birine girerek, esmer gövdesiyle birleşeceğim kadını beklemeye başlamıştım. Çıplaktım yatakta. Açık pencereden saydam bir gökyüzü görünüyordu, lekesiz, pırıl pırıl. Odaya sessizce giren kadının pencereye arkasını döndüğünde, ağzının köpürmeye başladığını, uzun yeleli Arap atlarının kıvraklığıyla üzerime çıkarak solumaya başladığını anımsıyorum. Şahlanıp kasıklarımın arasına oturmuş, zamanın dışında bir deniz feneri gibi dimdik ama uzak, yapayalnız durduğum, korkudan titrediğim bacaklarının arasındaki derin boşluğa çekmişti beni. İşte o gün İkaros'un adını taşıyan adanda fotoğrafta görünmeyen bir boşluğa, fırtınalı bir deniz gibi kendi derinliğine çekmiştin beni. Belki sende de bir örneği vardır bu fotoğrafın. Artık benimle paylaşmadığın yatağının başucunda. Ne tuhaf, yıllar sonra o zeytin ağacının yerinde olmaya razıyım. Öyle sıcağında buruk, acılı. Acılı ama kök salmış toprağa. Kalkıp bir yere gidemez. Ancak yerin içinde gider kökleri. Yaprakları deli rüzgarda bile hışırdamaz. Ancak karıncalara yeter gölgesi. O gün aşağıda, İkaros'un denize gömüldüğü yerdeki kayaları döven dalgalar kadar hırçın olabileceğini bilemezdim. Bugün de Marakeş'te aynaların içinden aynı hırçınlıkla bakıyorsun. Baktığın yerde değilsin ama hiçbir yerde değilsin. Seni çoktan yitirdiğimi biliyorum. Aynalı çarşıda yürüdüm, yürüdüm bir başıma. Kuyumcuların önünden geçtim, çerçilerin, aktarların, terzilerin önünden. Yine ölü canlar alanında buldum kendimi. Marakeş'te bütün yollar bu alana çıkıyor. İstanbul'da da dönüp dolaşıp Taksim'e çıkardım. Hafta sonu tatillerinde İstiklal Caddesi'nde bir aşağı bir yukarı. Sonra Taksim'de, anıtın çevresinde bir tur, bir tur daha. Otobüsler gelir, otobüsler giderdi. Liseli bir kızın etekleri uçardı rüzgarda. Okula dönmeden önce sıra Selvilerin arkasından dolaşıp yine Taksim. O zaman sen yoktun. İstanbul'un çamurlu dar sokakları, lodoslu denizi vardı. Bir de yatakhanede gece lambasının mavi ışığında düşlerime giren yüzü belirsiz bir kadın. Bir kahvenin üst kattaki terasına oturdum. Hava serinliyor giderek. Güneş dorukları karlı Atlas dağlarına doğru alçaldı. Aşağıda alanın dört bir yanında kayganlaşan kalabalıktan sesler geliyor. Neler satılıyor, kim bilir ne dolaplar dönüyor. Keman çalan kör aşığın sesini duyuyorum. Bir duvarın dibine oturmuş, durmadan konuşuyor, yapayalnız. Ama çevresi dolar birazdan, kentin kenar mahallelerinden, surların dışından, otogarlardan insanlar gelip kör aşığın anlamadığım bir dilde söylediği öyküyü dinlemek için alanda yerlerini alırlar. Her akşamüstü bu kahveye gelip oturduğumda böyle oluyor çünkü. Aşık toprak rengi duvarın dibine bağdaş kurup keman çalmaya başladığında çevresine yoksul bir kalabalık birikiyor. Yorgun adamlar, peçeli kadınlar, çocuklar. Alanın uğultusuna karşın sessizce dinliyorlar. Alışveriş ilgilendirmiyor onları. Kalabalıkta kendilerine yol açmaya çalışan motorlu araçlarda. Dünyadan nasiplerini almışlar. Artık dünya ilgilendirmiyor onları. Kör aşığı dinliyorlar. Ve aşık, anlamasam da bildiğim bir öyküyü anlatıyor. Diyor ki, Kays ile Leyla birbirlerini daha çocukken sevmişlerdi, diyor. Kays Leyla'sız, Leyla Kays'sız olamazdı. Bugün de başladı aynı öyküye. Sesi nasıl da güzel, güneşte yanmış, kumla arınmış gibi. Karşı duvarın dibinden değil, çölden. Atlas dağlarının öte yanındaki uçsuz bucaksız ülkeden geliyor sanki. Beraberinde yıldızların aydınlığını getiriyor, kızgın kumların parıltısını taşıyor buraya. Leyla diyor ses, Kays'ı ilk görüşte sevdi, Kays da Leyla'yı. Orta Doğu'nun aşkları böyledir, sevgililer ilk görüşte vurulurlar birbirlerine. Oysa insan sevebilmek için engeller aşmalı, telefonlar edip yedi deryalar geçmeli. Sevdiğine kavuşunca da çekip gitmeli, gidebilmeli. Orta Doğu'nun aşkları hiç bitmez ve sevda insanları deli divane eder. Dinle kör aşıktan hikayet etmede, ayrılıklardan şikayet etmede. Onlar birbirlerini sevmişler ama ateşten gömleğiymiş sevda. Leyla'yı Kays'a vermediler. Kays Mecnun oldu düştü çöllere. Mecnun'un aşkı da düştü dilden dillere. Akşam güneşinde kör aşığın çevresine yoksul bir kalabalığın toplandığını görüyorum. Adamlar partal celabalarının içinde dimdik duruyorlar. Kadınlar kederli, çocuklar bir deri bir kemik. Bir genç kız peçesiyle gözyaşlarını siliyor. Yanındaki çocuğu kucağına alıp sımsıkı bağrına basıyor sonra. Kör aşığın sesini gittikçe daha yakınımda duyuyorum. Toprak zeminin derinliklerinden geliyor sanki. Kemanın tek düze ezgisi yanık sesini inceltiyor. Masa, masanın üzerinde fincan, fincanda çay titreşiyor. Mecnun çölde Leyla'sız kaldı. Gündüz ceylanlarla, gece yıldızlarla konuştu. Leyla olmasaydı Mecnun ne bilirdi Mecnunluğunu? Leyla'yı evlendirdiler. Mecnun Mecnun kaldı. Söylediği sevda sözlerinden bu yalan dünyada hoş bir seda kaldı. Ölü canlar alanında akşam oluyor sevgilim. Alacakaranlıkta gölgeler uzuyor. Işıklar yanar birazdan, kalabalık dağılır. İyileşsin diyedir Kabe'ye götürürler Mecnun'u. Mecnun aşk belasıyla yok olmak ister. Ya Rab, belayı aşk ile kıl aşina beni. Birden belayı aşktan etme cüda beni der de başka bir şey söylemez. Evet, kalabalık dağılır birazdan. Evlerde ışıklar yanar. Herkes gider, yalnız kalırım bu kahvede. Kör aşık da yalnız kalır ama bitirmez öyküsünü. Neden bitirsin ki? Ben bitiriyor muyum? Okuyanım yok diye kalemi kırıyor muyum? Aşığın sesi iyice yakınımda şimdi. Neredeyse içimden konuşacak. Diyecek ki, Leyla çöle Mecnun'u görmeye gelende Mecnun tanımaz Leyla'yı. Leyla kimdir, Mecnun kim? Ya aşk nedir, sevda ne? Vasıldan çün aşıkı müstani eyler bir visal, aşıka maşuktan her dem bu istina nedir? Doğru, ateşten gömleğiymiş sevda. İşte böyle sensiz dolaşıyorum dünyayı. Sensiz yani sevdalı. Bir kentten ötekine, bir kadından bir başkasına savruluyorum. İkaros gibi de kanatlanıp uçmaya başladım nicedir. Ağırlığını yitirdi gövdem, boşlukta yükseldi. Ve yolculuk azgın bir deniz gibi derinliğine çekti beni. Artık kör aşığın sesi de gelmiyor. Kemanını koltuğunun altına kısmış, el yordamıyla yürüdüğü karanlık sokaklarda gözden gitmiştir. Ölü canlar alanı tenhalaşıyor. Marakeş'te akşam oldu. 1985. Köprü. Türkçe'ye kara sevdalı Anne-Marie Toscan du Plantier için soydaşın Leonardo da Vinci İstanbul'a ilk köprüyü yapmayı tasarladığında Paris'te senin adını taşıyan köprünün temeli atılmamıştı henüz. Bir sudur akar gider. Kim kulağıma fısıldayıp duruyor bu tümceyi? Motorda yalnızım, arkada tek başıma. Önde uyukladığını görüyorum kaptanın. Beni de uyku bastırıyor ama direnmeliyim. Kaç gün oldu, geceyi mi kovalıyorum yoksa gündüzü mü belli değil. New York Kennedy Havaalanı'nda sıcak yapış yapıştı. Uzun süre pistte bekledik. Dünyanın öbür ucuna kalkan dev Boeing'lerin kuyruğunda. Sonra okyanusun üzerinde gün ağarır gibi oldu. Gökyüzünün uçuk maviye dönüşmesi çok sürmedi ama. Buluta girince yine geceye döndük. Paris Charles de Gaulle Havaalanı'na indiğimizde sabahtı. Karanlık gün doğumundan habersiz bir sabah. Taksiyle neon ışıklı caddelerden geçtim. Arabalar farlarını yakmışlardı. Kente girince tenha sokaklara saptık. Ağaçlı, serin bulvarlardan doğru Sen kıyısına. Rıhtımlar, köprüler, köprüler. Bulana durula akan yeşil su. Sonra Orly'de beni bekleyen İstanbul uçağı. Ortalık biraz ağrır gibi oldu ama buluta girince yine soldu göğün mavisi. Sabaha karşı okyanusu geçerken duyduğum gerilim sürüyordu. Takside yalnızdım, arkada bir başıma. Beni Üsküdar'a götüren bu motorda da yalnızım. Ve bir ses artık ezberlediğim sözcükleri ısrarla kulağıma fısıldıyor. Bir sudur akar gider. Kendi kendine yeterli bir tümce işte. Ama her defasında yeni bir sözcük ekleniyor başa. Ses Türkçenin edasıyla dilimin kolayca yuvarladığı, İngilizcenin neredeyse yuttuğu, Fransızcanınsa iyice genizden çıkartarak söylediği R'leri, evet ağzımın içinde pas tutmuş, yorgunluk ve sigaradan damağıma yapışmış dilimin hala kolayca yuvarlayabildiği R'leri vurgulayarak konuşuyor. Bir sudur akar gider ve gerçekten akıp gidiyor sözcükler. R'ler yuvarlandıkça bir sudur hızla akıp gidiyor. Her defasında yeni bir sözcük ekleniyor başa. Zaman diyor ses. Bir sudur akar gider. Ömür bir sudur diyor. Akar gider. Akıp giden zamanı, ömrümü düşünüyorum. Ömrümü yani göçebeliğimi. Nedense boşalmıyor kum saati. Süre bitmiyor. Geceyi mi kovalıyorum yoksa gündüzü mü belli değil. Boğaz diyor ses. Bir sudur akar gider. Doğru. Boğaz bir sudur, akar gider. Hem de lacivert derin bir su. Gün batımında erguvan rengindedir. Rüzgarda bulutlar dağılırken maviye çalar ve hışırtıyla gemiler geçer üzerinden. Yolcu vapurları, takalar, sandallar bir iner bir çıkar. Anadolu Hisarı'nda surların içinden fışkıran çiçeklerin rengindedir bazen. Yelkovan kuşları suya bir dalar bir çıkarlar. Eski bir yalının divanhanesini doldurur çığlıkları. Islak kanatlarından yansıyan ışık tavan nakışlarını aydınlatır. Boğazda gemilerle birlikte alır başını gider. Beyaz köpüklü dalgalar kalır ardından. Ahşap bir evin sofasında beni bekleyen annemin sabrı kalır. Ama şimdi Üsküdar'a giderken geride bıraktığım kentlerin anısı sürüyor. Işıklarını söndürmüş gemilerin, yosunlu dubaların arasından geçiyoruz. Az ileride sağda bir yanıp bir sönüyor Kız Kulesi'nin feneri. Işık suyu aydınlatıyor bir an. Sonra her şey karanlığa gömülüyor. Charles de Gaulle havaalanından taksiye bindiğimde hala New York'un bunaltıcı sıcağının etkisindeydim. Tenime yapışan yaz boyu bana soluk aldırmayan sıcağın. Ama gerçekte sıcak mıydı beni bunaltan, yoksa Brooklyn Köprüsü'ne bakan odamdaki umarsızlığım mı? Geceleri korkudan sokağa çıkamıyordum. Manhattan'ın ışıkları vuruyordu suya. Kentin uğultusu asma köprünün çelik korkuluklarında yankılanıyordu. Karşı kıyının cümbüşünden uzak odamdaydım. Masanın üzerinde darmadağın duran beyaz kağıtlarla bir başıma. Ama hiçbir şey yazamıyordum. Dışarıda sıcak gecenin içinden sesler geliyordu. Anlamadığım bir dilde konuşuyordu insanlar. Gündüz metroda da öyle, İspanyolca Çince'ye, İtalyanca İngilizce'ye karışıyordu. Ve bir insan seli, dünyanın beş kıtasından gelip bu dev kenti kurmuş devingen bir kalabalık akıp gidiyordu yerin altından. Brooklyn Köprüsü'nün yapımında boğulan işçileri düşünüyordum. İçlerine hava sıkıştırılmış çelik kafeslerde yalnızdılar. Suyun dibinde yapayalnız. Su değil, yüksek basınçtı onları boğan. Odamda beyaz kağıtların boşluğu giderek büyüyordu. Olanca yüküyle üzerime çullanıyordu karanlık. Çelik kafesimin içinde Türkçesizlikten boğuluyordum. Bu sabah ne tuhaf dünya küçüldü. Alıştığım bir şey oldu yolculuk. Takside Paris'i kuzeyden güneye kat ederken New York'u taşıyordum içimde. Üzerime yıkılan gökdelenleri, Harlem'de yanmış, terk edilmiş evleri, pencereleri tuğlayla örülmüş korkunç yapıları, yoksulluk ve görkemi. Yüksek basınç altında çalışmak gibi bir şeydi New York'ta çalışmak. Sabaha karşı Paris sokakları bomboştu. Bir bulvara sapınca taksinin açık penceresinden serinlik vurdu yüzüme. Boyun bağımı gevşetip arka koltuğa iyice yerleştim. İlk kez gömleğimin koltuğa yapışmadığını duyumsadım. İşte Paris. Henüz açılmamış kahvelerin, aydınlık vitrinlerin önünden geçtik. Yaz boyunca soluk aldırmadı bana New York. Gece metroya binmeye korktuğumdan odama taksiyle dönerken üzerime abandı. Yatakta terleyen çıplak gövdemi ezdi geçti gökdelenleri ve yangın merdivenleriyle. Her gün sokakların kalabalığında Central Park'ın serinlik vermeyen ağaçlarının altındaydım. Yanım sıra yükselen isli yüksek duvarlar boyunca yürüyor, caddeleri dikey kesen sokaklarda dolaşıyordum. Boş arsalardan da geçtiğim oluyordu, karınca yuvasını andıran çarşılardan da. Üzerimde gittikçe daralıyordu gökyüzü. Satıcılar bağırıp çağırıyor, Chevrolet'ler, DeSoto ve Ford'lar hızla geçip gidiyorlardı yanımdan. Bu kentte otomobiller de insanlar kadar renkli, onlar gibi aceleciydiler. Ve ambulanslarla polis arabalarının sirenleri durmak bilmiyordu. Wall Street'te bankalar serindi ama sincapların sıçrayacak gücü kalmamıştı Washington Square'de. Chinatown'da hiç İngilizce bilmeyen 100 yaşında kadınlar vardı. Gece Broadway'de ışıklar yandığında Empire State Building'in farı kuşlar gelip çarpmasın diye söndürülürken bir taksiye atlayıp odama dönüyordum. Günler cadde ve sokak numaraları gibi birbirine eklenerek geçip gitti böylece. Yaz boyunca soluk aldırmadı bana New York. Gate Village'ın bir mahzeninde dinlediğim zenci şarkıcının ağzı kadar inanılmazdı. Vantuz gibi yapıştı tenime, gövdemi derinliğine çekti. Çelik köprüleri, uzun upuzun caddeleriyle sardı her yanımı. Severken boğdu beni ve masamdaki kağıtlar bomboş kaldı. Motorla Üsküdar'a gidiyorum. Üsküdar'a gider iken aldı da bir yağmur. Neyse yağmur yağmıyor ama gece serin. Arka tarafta yıldızlarlayım. Kaptanın ikide bir dümenin üzerine düşen başını nasıl güçlükle kaldırmaya çabaladığı gözümden kaçmıyor. Böyle giderse karşı kıyıya varmadan boğazın dibini boylayabiliriz. Marmara'ya açılan bir Sovyet tankeri ya da Karadeniz'e geçen bir başka gemi motoru tam ortasından ikiye biçebilir. Kaptan bir yana, ben bavulum ve yorgunluğumla öte yana. Kimsenin ruhu bile duymaz. Ön tarafa geçip kaptanla konuşmak, onu uyanık tutmak istiyorum bir an. Ama arkada, yıldızların ve yakamozların ışığında rahatım. Üstelik ne diyebilirim kaptana? Kulağımda hep aynı sözcükler, kafamda dönüp duran hep aynı tümce. Bir sudur akar gider. Kaptanla konuşmayı göze alamam. Yıllardır Türkçe konuşmadım biriyle. Kimse bana zaten yanmışım demedi. Ne olmuş yani? Ya da aldırma be abi de demedi kimse. Göz kapaklarım ağırlaşıyor. Ben de uyursam nereye varır bu işin sonu? Uçaktan iner inmez gündüz gözüyle geçmeliydim karşıya. İstanbul'u yıllardır görmediğim ama Paris'te bir köşeyi döner ya da bir sokakta yürürken ansızın karşıma çıkan deniziyle, gece Figüe sokağındaki evimde uykuya varmadan önce kurşun kubbeleri, minareleri, surları ve gemileriyle bana naz yapan, kendini ne tümüyle veren ne de peşimi bırakan sevgilim İstanbul'u yıllar sonra gerçekten görmenin heyecanına dayanamayacağımı düşündüm. Havaalanının lokantasında geceyi bekledim. Şimdi Üsküdar'a şarkıdaki gibi giderken çocukluğumun geçtiği ahşap evi, annemin yuvarlak, beyaz yüzünü bir daha göremeden ölebileceğim korkusuyla uykuya direnmeye çabalıyorum. Ama boşuna. Göz kapaklarım ağırlaşıyor giderek. Su, sözcüklerle birlikte direncimi, belleğimi de sürüklüyor. Bir yolcu gemisi geçti yanımızdan. Karanlık suya vuran ışıklarıyla Karadeniz'e doğru kaydı gitti. Sabah açık denizde yol alacak. Sonra bir liman, güneşli, dar sokaklar, kalabalık caddeler. Dönüşte yine boğazdan geçip bu kez Akdeniz'e açılır belki. Karanlık suyun üzerinden kayıp giden ışığı düşündüm. Belleksiz kör ışığı. Gece lambama Türkçe sözcükler üşüşmüyor artık. Boş kağıtlar rüzgarda savruluyor. Belleğimin külleri de böyle savrulacak bir gün. Ve İstanbul bensiz uyanacak. Sabah uzun süredir yaşadığım, artık benliğimin bir parçası olmuş Paris sokaklarından taksiyle geçerken eve uğramak istemedim. New York'un ezici ağırlığını, uğultulu yapılarını, korkunçluğunu taşıyordum içimde. Şimdi ise Üsküdar motorunda, yıllardır özlemini çektiğim İstanbul'a kavuştuğum gecenin karanlığında uykuya direnebilmek için Paris'i düşünüyorum. Ağaçlı bulvarları, parkları, güneşli alanların ferahlığını. Sen ırmağı akıyor köprülerin altından ve Notre Dame'ın vitraylarıyla güneş vuruyor. Genellikle bu mevsimde beni sol yakada, Sen Nehri kıyısındaki bir kahvenin terasında ya da Saint Louis adasının tenha, dar sokaklarında yakalayan, yeni bir güne istekle başlamanın umudunu, sevincini pekiştiren sabah güneşi. Sen kıyısına vardığımızda şoföre yolu değiştirip beni eve götürmesini söylemeyi düşündüm bir an. Bir gün dinlendikten sonra İstanbul'a devam etmek daha uygun olacaktı. Ama sabah karanlığında boğucu New York gecelerinin Brooklyn Köprüsü'ne bakan odamda tenime yapışıp beni yalnızlığa, boş kağıtların beyazına çevileyen sonsuz gecenin bitiminde yorgundum. Uzun bir günü Paris'te, Hotel de Sans'ın taş duvarlarının karşısındaki katta geçirecek gücüm yoktu. Aylardır uzaktım evimden. Pencere camlarının iyice kirlenmiş, kitaplığın, perde ve eşyaların tozlanmış olabileceğini düşündüm. Belki lavabonun deliğinden çıkan kara fatmalar mutfakta geziniyordu. Tuvaletin sifonu bıraktığım gibi bozuktu mutlaka, yatak çarşafları da yıkanmamıştı. Sonra odaların darlığı, kirli duvarlar, yalnızlığım. Elektrik, su, telefon faturaları, akan dam, akan musluklar ama akıp gitmeyen zaman. Bir sudur akar gider. Oysa iki küçük oda ve bir mutfaktan ibaret katıma dönmek için sabırsızlandığım, Paris'i tüm çekiciliğiyle geride bırakıp yazı masama heyecanla koştuğum günler çok uzak değildi. Mary Köprüsü'nden geçerken aşağıda taş kemerlerin altından akan suya bakardım bir süre. Kışın coşkuyla akardı ırmak. Dal parçaları ve ölü yapraklarla birlikte yabancı sözcükleri de sürüklerdi. Belleğimin arınıp durulduğunu duyumsardım. Paris'in afiş ve kitap kalabalığını, tartışmaları, Sorbonne'un karanlık, dar koridorlarını geride bırakır, odamda beni bekleyen beyaz kağıtlara doğru yürürdüm. Sen bazen taşar, rıhtımları su basardı. Bir zamanlar iki yanında birkaç katlı dükkanların sıralandığı, cambazlarla hokkabazların alışverişe gelen kalabalığı eğlendirdikleri, geceleri yalnızca sevgililerin değil, katillerle fahişelerin de buluştukları köprüden, Paris'in bu en eski, en güzel köprüsünden geçerek Figuier sokağına varır, otelde Sans'ın duvarları boyunca yürüyüp evime dönerdim.